Zacharius Usta veya Ruhunu Kaybeden Saatçi. Cenevre Geleneği. Yazan Jules Verne. Çeviren Hakan Tansel. Seslendiren Cemil Büyükdöğerli. 1. Bir Kış Gecesi. Cenevre kenti, Cenevre Gölü'nün batı ucunda yer alır. Ron Nehri, gölden çıkarken şehri iki ayrı semte ayırır. Ve kendisi de kentin merkezinde iki yakası arasına atılmış bir ada tarafından bölünür. Bu topografik özelliğe büyük ticaret ve sanayi merkezlerinde sık rastlanır. Kuşkusuz şehrin ilk sakinlerini nehirlerin hızla akan kollarının eski bir özdeyişe göre o yürüyen yolların sunduğu taşıma kolaylıkları cezbetmiştir. Ron söz konusu olduğunda bunlar koşan yollardır. Irmağın ortasında bir Hollanda galyotu gibi demirlemiş bu adada, henüz yeni ve düzenli binaların yükselmediği zamanlarda üst üste binmiş evlerden müteşekkil harikulade bir yığın, gözlere gayet çekici bir karmaşa sunuyordu. Adanın dar alanı, evlerin birkaçını, Ron'un şiddetli akıntılarına karman çorman çakılmış kazıklar üstüne tünemek zorunda bırakmıştı. Zamanın kararttığı, suların yıprattığı bu koca kalaslar, dev bir yengecin bacaklarını andırıyor ve bazen fantastik izlenimler yaratıyordu. Bu yüzyıllık temellere örümcek ağ gibi yayılan sararmış ağlar, gölgede yaşlı meşe ormanlarının kuru yaprakları gibi sallanıyor ve nehir iç karartıcı uğultular çıkararak o karanlık ormanın içine gömülüyordu. Asma konutlardan biri eskiliğinden kaynaklanan tuhaf görünüşüyle dikkat çekiyordu. O evde ihtiyar saatçi Zacharius Usta, kızı Gerand, çırağı Olbertün ve yaşlı hizmetçisi Skolastik oturuyorlardı. Zacharius bambaşka bir adamdı. Yaşını kestirmek imkansız gibiydi. Cenevre'nin en yaşlıları bile zayıf ve sivri kafasının ne zamandan beri omuzları üstünde bir o yana bir bu yana sallandığını ya da şehrin sokaklarında ilk defa hangi gün uzun ve beyaz saçlarını dört bir yana dalgalandırarak yürürken görüldüğünü söyleyemezdi. Bu adam yaşamıyordu. Yaptığı duvar saatlerinin sarkacı gibi salınıyordu. Kadavrayı andıran kuru yüzü, kasvetli renklere bürünmüş, Leonardo da Vinci tabloları gibi karanlık bir hal almıştı. Kızı Gerand, eski evin keyifli penceresinden melankolik bir şekilde Jura'nın karlı doruklarını seyrettiği en güzel odasını işgal ediyordu. Ama yaşlı adamın atölye ve yatak odası, tabanı temel kazıklarına oturtulmuş, neredeyse nehir seviyesinde yer alan bir nevi mahzenden ibaretti. Zacharius Usta, uzunluğunun hatırlanması zor bir süredir oradan sadece yemek zamanlarında ve kentin muhtelif saatlerini ayarlamak için çıkmıştı. Vaktinin geri kalanını çoğu kendi icadı olan sayısız saatçi aletiyle kaplı bir tezgahın başında geçiriyordu. Zira becerikli bir adamdı. Eserleri bütün Fransa ve Almanya'da ziyadesiyle takdir görüyordu. Cenevre'nin en hünerli işçileri onun üstünlüğünü açıkça kabul ediyorlardı. Bu saat hastası şehir için büyük bir övünç kaynağıydı. Onu gururla göstererek, saat maşasını icat etme şerefi ona ait, diyorlardı. Çalışmalarının bilahare göstereceği gibi, gerçek saatçiliğin doğuşu aslında o icada dayanmaktadır. Zacharius, uzun uzun ve takdire şayan bir şekilde çalıştıktan sonra, aletlerini yavaşça yerlerine koyup, ayarladığı hassas parçaları hafif cam kapaklarla örter ve işleyen çarka rahat bir soluk aldırırdı. Ardından odasının ortasına açılmış dikiz deliğinin kapağını kaldırıp eğilir ve gözlerinin önünde gürültüyle akan Ron'u saatlerce seyreder, puslu buharlarıyla sarhoş olurdu. Bir kış akşamı yaşlı skolastik sofrayı hazırladı ve eski adetler uyarınca genç işçiyle beraber kendisi de masaya oturdu. Zacharius Usta özenle hazırlanmış ve güzel mavi-beyaz sofra takımlarıyla sunulmuş yemeklerden yemedi. Babasının her zamankinden daha somurtkan suskunluğundan endişelendiği belli olan Gerand'ın tatlı sözlerine bile zar zor cevap verdi. Ne skolastiğin gevezeliklerini duyuyordu, ne de nehrin artık dikkat etmediği uğultularını. İhtiyar saatçi, o sessiz yemeği müteakip, kızını öpmeden ve hep yaptığı gibi konuklarına iyi akşamlar dilemeden masayı terk etti. İnziva mahalline açılan daracık kapıdan çıkıp gözden kayboldu. Ve merdiven ağır adımlarının altında acayip sesler çıkararak inledi. Gerand, Ober ve Skolastik bir süre konuşmadan durdular. O akşam hava kasvetliydi. Alpler boyunca ağır ağır sürüklenen bulutlar yağmura dönme tehdidi içeriyordu. Etrafta güney rüzgarları tüyler ürpertici ıslıklar çalarak kol gezerken, İsviçre'nin şiddetli soğuğu insanın ruhunu hüzün ve belirsizlikle dolduruyordu. Gördüğünüz gibi ustamız iyice içine kapandı sevgili küçük hanım, dedi sonunda Skolastik. Acıkmadığı anlaşılıyor. Sözleri kursağında kalmış durumda. Ağzından birkaç laf almak için becerikli bir şeytan olmak lazım. Babamı üzen bazı gizli nedenler var ama ne olduklarına dair en ufak bir fikrim yok, diye yanıtladı yüzünden acıklı bir endişe okunan Geraint. Kederin yüreğinizi bu denli ele geçirmesine izin vermeyin küçük hanım. Zakaryus Usta'nın tuhaf huylarını bilirsiniz. Gizli düşüncelerini alnından kim okuyabilir ki? Kuşkusuz hayatında bazı sıkıntılar baş gösterdi. Ama yarın onları hatırlamayacak ve kızını üzdüğü için gerçekten pişman olacaktır. Bakışlarını Geraint'ın güzel gözlerine dikerek bunları söyleyen Oberdi. Zekasını, ağzı sıkılığını ve iyi kalpliliğini takdir ettiği için Zakaryus Usta'nın çalışmalarının mahremiyetini paylaşmasına izin verdiği yegane işçi Ober, Geraint'a kahramanca fedakarlıklara yol açan şu esrarengiz sadakatle bağlanmıştı. Geraint 18 yaşındaydı. Yüzünün ovalliği, Bretanya'nın eski kentlerinde büyük bir saygıyla sokak köşelerine asılan naif Meryem Ana tasvirlerini andırıyordu. Gözleri sonsuz bir sadeliği haizdi. Bir şairin hayalinin en hoş şekilde gerçekleşmiş hali gibi seviliyordu. Giysileri pek göze çarpmayan renkler taşıyordu. Ve omuzlarına kıvrılan beyaz çamaşırı, kilise iç gömleklerine has renk ve kokuya sahipti. Henüz Kalvinizmin katılığına teslim olmamış o şehirde, yumuşacık ve mistik bir yaşam sürüyordu. Tıpkı sabah akşam Demir Kopçalı kitabından Latince dualarını okuduğu gibi, Obertün'ün ruhundan da bilinmeyen bir duygu okumuştu. Ayrıntılarını kavrayamasa da ana fikri anlayabiliyordu. Manasını çözüyor ve sözcüklerden kuşkuya düşmüyordu. Zaten bu çekici muhabbetten kaçınmıyor ve kalbinde bir minnet hissi yeni mevsimin çiçekleri gibi doğal bir şekilde açılıyordu. Yaşlı Skolastik bunu görüyor ama tek kelime etmiyordu. Gevezeliği tercihen zamanın felaketleri üzerinde yoğunlaşıyordu. Kimse onu durdurmaya çalışmıyordu. Cenevre'de imal edilen şu müzikli enfiye kutuları gibiydi. Bir kere kurulunca bütün ezgilerini çalıp bitirmemesi için kırılması gerekirdi. Geraint'ı kederli bir suskunluğa gömülmüş bulunca eski ahşap sandalyesinden kalktı, şamdana bir mum dikip yaktı ve taşa oyulmuş nişinde duran bal mumundan yapılmış ufak bir kutsal bakirenin yanına koydu. Ev halkının koruyucusu Meryem Ana'nın önünde diz çöküp cömert inayetini o geceye de yaymasını dilemek adettendi. Fakat Geraint yerinde sessizce oturmaya devam etti. "Evet sevgili küçük hanım," dedi Skolastik şaşkınlıkla. "Yemek son buldu. Artık iyi geceler dileme zamanı. Geç vakte kadar oturup gözlerinizi yormak mı istiyorsunuz? Ah, kutsal bakire. Oysa uyumak ve güzel rüyalarda biraz neşe bulmak mümkün. Yaşadığımız bu lanetli çağda kim mutlu bir gün ümit edebilir ki? Birini yollayıp babam için hekim çağırtmak gerekmez mi?" diye sordu Geraint. "Hekim!" diye bağırdı ihtiyar hizmetçi. "Babanızın onların kuruntu ve hükümlerine kulak verdiğini gördünüz mü hiç? Saatler için tedaviler olabilir ama vücutlar için olmadığı muhakkak." "Ne yapmalı?" diye mırıldandı Geraint. "Yine işe mi koyuldu yoksa istirahate mi çekildi acaba?" "Geraint," diye usulca cevap verdi Ober. "Zakaryus Usta'nın bazı ahlaki kaygıları var. Hepsi o kadar." "Siz ne olduğunu biliyor musunuz Ober?" "Galiba." "Bize de anlatın şunu," diye heyecanla haykırdı Skolastik, tutumluluk icabı mumunu söndürerek. "Günlerdir anlaşılmaz bir olay cereyan ediyor Geraint. Babanızın yapıp sattığı saatler birdenbire duruyorlar. Birçoğu geri getirildi. Onları özenle söktü. Zemberekleri iyi durumda, çarkları yerli yerindeydi. Daha da özen göstererek yeniden monte etti. Ama onca ustalığına rağmen bir türlü çalışmadılar." "Şeytan karışmış bu işe," diye bağırdı Skolastik. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu Geraint. "Bu olay bana doğal görünüyor. Dünyada her şeyin bir sınırı vardır ve sonsuzluk insan elinden çıkamaz." "Ama bunda olağan dışı ve esrarengiz bir yan olduğu da doğru," diye yanıtladı Ober. "Saatlerdeki hareketsizliğin sebebini ararken Zakaryus Usta'ya bizzat yardım ettim ve bir şey bulamadım. Üstelik derin bir çaresizlikle aletleri defalarca elimden düşürdüm." "Hem tüm bu cehennemlik işlerle niye uğraşılıyor ki?" diye devam etti Skolastik. "Bakırdan yapılmış ufak bir aletin kendi başına işleyip saatleri gösterebilmesi doğal mı? Güneş saatiyle yetinmek gerekirdi. Güneş saatinin Kabil tarafından icat edildiğini bilseniz asla böyle konuşmazsınız Skolastik." "Aman tanrım, ne diyorsunuz siz? Sizce Tanrı'ya babamın saatlerini yeniden canlandırması için dua edilebilir mi? Diye sordu Geralt saf saf. Hiç kuşkusuz, diye cevapladı genç işçi. Bunlar fuzuli dualar, diye homurdandı yaşlı hizmetçi. Ama Tanrı bunu yapmaktaki niyetinizi bağışlayacaktır. Mum tekrar yakıldı. Skolastik, Geralt ve Ober, odanın döşeme taşlarına diz çöktüler ve genç kız inançlı bir sesle annesinin ruhu için, gecenin kutsanması için, yolcular ve mahkumlar, iyiler ve kötüler için, özellikle de babasının meçhul dertleri için dua etti. Sonra bu üç dindar kişi yüreklerinde belli bir güvenle ayağa kalktılar. Zira üzüntülerini Tanrı'nın sinesine teslim etmişlerdi. Ober odasına çekildi. Geralt, Cenevre şehrinin son ışıkları sönerken penceresinin önüne oturup düşüncelere daldı. Skolastik ise korlaşmış odunlara biraz su döküp iki kocaman sürgüyü ittikten sonra kendini yatağına attı ve çok geçmeden rüyasında korkudan öldüğünü gördü. Bu sırada kış gecesinin korkunçluğu artmıştı. Zaman zaman nehrin girdaplarıyla beraber rüzgar da temel kazıklarının arasına doluyor ve bütün ev titriyordu. Ama kendini kederine fazla kaptırmış genç kız babasından başka bir şey düşünmüyordu. O Bertü'nün sözlerini duydu duyalı, Zakarius Usta'nın hastalığı onun gözünde olağanüstü boyutlar kazanmıştı. Adeta o aziz varoluş bütünüyle mekanik bir hal alıyor ve yıpranmış milleri üzerinde güçlükle hareket ediyordu. Bora'nın şiddetle ittiği rüzgar siperi odanın penceresine çarptı. İrkilen Geralt, uyuşukluğunu silken bu gürültünün sebebini anlamaksızın elektrik çarpmış gibi ayağa fırladı. Mamafi, heyecanı çabuk yatıştı. Pencereyi açtı. Bulutlar delinmişti. Kuvvetli bir sağanak civardaki damlarda çıtırdıyordu. Genç kız sallanıp duran kepengi çekmek üzere dışarı eğildi. Ama korktu. Yağmur ve ırmak, gürültülü dalgalarını birbirine karıştırarak her yandan tahtaları çatırdayan zavallı evi suya gömüyor gibiydi. Odadan dışarı kaçmak istedi. Fakat altında Zakarius Usta'nın derme çatma mekanından gelmesi gereken bir ışık yansıması fark etti. Ve zincirlerinden boşanmış doğal unsurların sustuğu tüyler ürpertici sükunet anlarından birinde kulağına ağlamaklı sesler çalındı. Penceresini kapatmayı denedi ama beceremedi. Rüzgar evlere zorla giren bir hırsız gibi kanadı şiddetle itiyordu. Geralt korkudan delireceğini zannetti. Babası ne yapıyordu acaba? Açtığı kapı elinden kurtularak fırtınanın etkisiyle gürültülü bir şekilde çarptı. Kendini karanlık yemek salonunda bulan genç kız, el yordamıyla Zakarius Usta'nın atölyesine inen merdivene ulaşmayı başardı. Ve can çekişen biri gibi beti benzi atmış vaziyette aşağı süzüldü. İhtiyar saatçi, nehrin uğultularının doldurduğu odanın ortasında dimdik duruyordu. Diken diken olmuş saçları ona ürkütücü bir görünüm kazandırmıştı. Görmeden, duymadan konuşuyor, el kol hareketleri yapıyordu. Geralt eşikte dona kaldı. "Ölüm bu," diyordu Zakarius Usta boğuk bir sesle. "Ölüm. Varlığımı dünyanın dört bir yanına dağıttığıma göre yaşayacağım ne kaldı ki geriye? Çünkü ben, Zakarius Usta, bütün o saatlerin ruhuyum. O demir, gümüş ya da altın kutuların her birine kendimden bir parça kapattım. O lanetli saatlerden birinin durduğu her sefer kalbimin çarpmayı bıraktığını hissediyorum. Zira onları kalp atışlarıma göre ayarladım. Kader, felaket ve azap." Yaşlı adam böyle acayip laflar ederken gözlerini tezgahına çevirdi. Orada özenle sökmüş olduğu bir cep saatinin bütün parçaları bulunuyordu. İçinde zembereğin yer aldığı tulumba denen bir tür oyuk silindiri eline alıp çelik yayı dışarı çıkardı. Ama yay esneklik yasaları uyarınca gevşeyeceği yerde uyuyan bir engerek yılanı gibi sarmal vaziyette kaldı. Sanki düğümlenmişti. Zamanla kanı donmuş şu iktidarsız ihtiyarlara benziyordu. Zakarius Usta, fantastik silüeti duvarda ölçüsüzce uzayan cılız parmaklarıyla onu boş yere açmaya çalıştı. Ve çok geçmeden korkunç bir öfke çığlığı atarak tabandaki dikiz deliğinden Ron'un karanlık girdaplarına fırlattı. Geralt, ayakları yere çivilenmiş, nefes bile almaksızın kımıldamadan duruyordu. Babasının yanına gitmek istiyor ama bunu yapamıyordu. Baş döndürücü sanrılar tarafından tamamen sarılmıştı. Ansızın karanlıkta kulağına fısıldayan bir ses işitti. "Geralt, zavallı Geraltçığım. Acılar sizi hala uyutmamış. Odanıza dönün, lütfen. Gece soğuk." "Ober," diye mırıldandı genç kız alçak sesle. "Bu kadar üzülürken sizi takip etmez olur muyum?" Bu tatlı sözler genç kızın yüreğine su serpti. Çırağın koluna tutunup, "Babam çok hasta Ober. Bir tek siz iyileştirebilirsiniz onu. Bu ruh hastalığı kızının tesellileriyle geçmez. Zihni gayet doğal bir aksaklıktan zarar görmüş. Saatlerini tamir ederken onunla beraber çalışarak aklını başına toplamasını sağlayacaksınız," dedi. Hala son derece şaşkın ve duygulanmış haldeydi. "Zira hayatının yaptığı saatlerin hareketini etkilediği doğru olamaz, değil mi?" diye ekledi. Ober cevap vermedi. "O halde bu Tanrı'nın lanetlediği bir meslek olmalı," dedi Geraint ürpererek. "Bilmiyorum," diye yanıtladı işçi, elleriyle genç kızın buz kesmiş ellerini ısıtarak. "Ama siz odanıza dönün, zavallı küçüğüm. Bırakın da rüyaların meleği yüreğinizden birkaç umut yaprağı koparsın." Geraint yavaşça odasına döndü ve uyku göz kapaklarını ağırlaştırmadan gün doğana kadar orada kaldı. Bu arada Zacharius da sessiz ve hareketsiz, ayaklarının altında gürültüyle akan ırmağı seyrediyordu. Üç. Tuhaf bir ziyaret. Zavallı Geraint onu dünyaya bağlayan Obertün'ü düşünmese, babasınınkiyle beraber kendi hayatının da kaçıp gittiğini görürdü. Yaşamı Zacharius Usta'ya gösterdiği ihtimam ve genç işçiyi şaşkına çeviren masum tebessümler arasında paylaşılıyordu. Yaşlı saatçi yavaş yavaş tükeniyordu. Yetileri azalmaya yüz tutarken tek bir konu üzerinde yoğunlaşıyordu. Uğursuz çağrışımlar yoluyla her şeyi sabit fikrine bağlıyordu. Sanki dünyevi yaşam, gölgelerin ve aracı güçlerin fantastik varlığına yer açmak için onu gözden çıkarmıştı. Öte yandan bazı kötü niyetli rakipler, Zacharius Usta'nın çalışmaları hakkında yayılmış şeytani söylentileri körüklediler. Saatlerinde baş gösteren doğaüstü belirtilerin haberi, Cenevreli saat ustaları arasında muazzam bir etki yarattı. Bu ani hareketsizlik ve Zacharius'un yaşamıyla alakalı görünen tuhaf arazlar ne anlama geliyordu? Bunlar asla gizli bir korku duymadan, tahayyül edilmeyen sırlardandılar. Şehrin çıraklarından soylulara kadar muhtelif sınıfları ihtiyar ustanın saatlerini kullandığından durumun acayipliğine kanaat getirmeyen kimse yoktu. Zira bu garip arıza genelde yineleniyordu. Zacharius ustaya ulaşmak istediler ama boşuna. Yaşlı adam çok hastalandı ve kızı onu sitem ve suçlamalarla son bulan o bitmek bilmez ziyaretlerden uzak tutmayı başardı. İlaç ve hekimler sebebini bir türlü kestiremedikleri bu inorganik çöküş karşısında aciz kaldılar. İhtiyarın kalbi bazen çarpmayı bırakır gibi oluyor ama sonra yeniden atmaya başlıyordu. Ustaların eserlerini belli bir sürenin ardından halkın beğenisine sunma adeti o zaman da vardı. Farklı meslek birliklerinin başkanları yapıtlarının mükemmellik ve yeniliğiyle sivrilmeye çalışıyorlardı. Zacharius Usta'nın hali en çok onlar arasında merhamet uyandırdı. Ama bu çıkarcı bir acımaydı. Rakipleri ondan ne kadar az korkarlarsa o kadar çok acıyorlardı. Herkesin hayran olduğu, Fransa, İsviçre ve Almanya kentlerinde en yüksek fiyatlara ulaşan, hareketli figürlerle süslü muhteşem duvar ve masa saatlerini, alarmlı cep saatlerini hala hatırlıyorlardı. Geraint ve Ober'in sebatkar bakımları sayesinde sağlığı biraz düzelir gibi olan Zacharius Usta, nekaat döneminin sağladığı bir nevi huzur içinde, zihnini yiyip bitiren düşüncelerden sıyrılıp hayatını gözden geçirebildi. Kızı ilkbahar güneşinin ışıklarıyla yeniden güç kazansın diye onu evden dışarı sürükledi. Ayrıca durmadan hoşnutsuz müşterilerin akınına uğrayan o evden uzaklaşmasında ziyadesiyle fayda vardı. Ober atölyede kalıyor, o asi saatleri boş yere söküp yeniden topluyordu. Arada bir ustası gibi delirme korkusuyla başını ellerinin arasına alıyordu. Bu gibi zamanlarda Geraint babasını kentin en hoş gezinti yerlerine yönlendiriyor, bazen Zacharius Usta'nın koluna girip, manzaranın Koloni Tepesi ve göl üzerinden Savva'daki Yivuara kadar uzandığı Saint Antoine tarafına götürüyordu. Arada bir, havanın güzel olduğu sabahlarda ufukta yükselen Buell Dağı'nın devasa dorukları görülebiliyordu. Geraint, hafızası yolunu şaşırmışa benzeyen babasının neredeyse hiç tanımadığı bütün o yerlerin isimlerini tek tek sayıyor ve ihtiyar saatçi, anısı zihninde yitip gitmiş tüm bu şeyleri öğrenmekten çocukça bir zevk alıyordu. Ya da genç kız, Mont Blanc'ın mağrur zirvesini hayranlıkla seyretmek yerine Ferney yolunu tutuyordu. Zacharius Usta'nın aklına atıl düşünceleri geri getiriyor ve birinin beyaz, diğerinin sarı saçları batan güneşin ışığında birbirine karışıyordu. Aslında hiçbir şey ihtiyar için yalnızlıktan daha tehlikeli olamazdı. Zira insan böyledir. her şeyi kendisiyle, kendini de her şeyle karşılaştırır ve o andan itibaren mutluluk ve mutsuzluk sadece kendini kıyasladığı nesnelere bağlı olur. Yeniden düşünmeye başlayan o zihinde başka bir sonuç daha baş gösteriyordu. Yaşlı saatçi bu dünyada yalnız olmadığının farkına vardı. Kızının genç ve güzel, kendininse yaşlı ve yorgun olduğunu görünce, ölümünden sonra onun yalnız ve desteksiz kalacağını düşünerek çevrelerini gözden geçirdi. Cenevre'nin birçok genç işçisi zaten ona kur yapmış, fakat hiçbiri bu ailenin sürdürdüğü, nüfuz edilmesi imkansız inziva yaşamına sızmayı başaramamıştı. O yüzden yaşamının belli bir iyileşme gösterdiği sırada ihtiyarın tercihinin iyi kalpli Obertün'e yönelmesi gayet tabiiydi. Bu düşünceye bir kez kapılınca çok geçmeden aynı fikir ve inançlarla yetişmiş bu iki genç insanın bazı hoş duygu akışlarında birleştiklerini fark etti. Ve yüreklerinin salınımlarının eş zamanlı olduğunu görerek bir gün bunu Skolastiğe de söyledi. Sevinçten kelimenin tam anlamıyla deliye dönen yaşlı hizmetçi bu haberi 15 dakikaya kalmadan bütün şehrin öğreneceğine koruyucu azizesi üzerine and içti. Zakaryus usta onu sakinleştirmekte epey zorlandı ve sonunda bu sırrı koruyacağına dair söz aldı. Ama yaşlı kadın çenesini tutamadı. Öyle ki kendilerinden habersiz daha şimdiden bütün Cenevre'de Geralt ve Ober'in yakında evlenecekleri konuşulmaya başlamıştı. Lakin bu konuşmalar sırasında sık sık tuhaf ve alaycı bir gülüşün Geralt Ober'le evlenmeyecek diyen bir sesin duyulduğu oluyordu. Konuşanlar başlarını çevirdiklerinde karşılarında tanımadıkları ufak tefek bir ihtiyar buluyorlardı. Bu tuhaf adamın yaşını kimse kestiremiyordu. Çok uzun yıllar, hatta asırlardır var olduğu tahmin ediliyordu. Ama hepsi bu kadar. Genişliği beden boyuna eşit omuzları üzerinde kocaman basık bir kafa yer alıyordu. Boyu üç ayağa geçmiyordu. Böyle acayip bir şahsiyet, sarkaçlı saat tarzı bir kaide üzerinde iyi dururdu. Kadran tabii ki yüzünde yer alır ve sarkaç göğsünde keyfince salınırdı. Burnu öyle ince ve sivriydi ki bir güneş saatinin çubuğu zannedilebilirdi. Ayrık ve eğri yüzeyli dişleri çark dişlilerini andırıyor ve dudakları arasında gıcırdıyordu. Sesi bir zilin madeni tınısına sahipti ve kalbinin saatin tiktakları gibi attığı duyulabiliyordu. Kolları kadrandaki ibreler gibi hareket eden bu küçük adam yavaş ve aksak yürüyor, asla arkasına dönmüyordu. İzlendiğinde saatte bir fersah kat ettiği ve ilerleyişinin neredeyse dairesel olduğu fark ediliyordu. Kentte gezmeye, daha doğrusu dolaşmaya başlayalı kısa bir süre olmuştu. Her gün güneşin meridyenden geçtiği sırada Saint-Pierre Katedrali'nin önünde durup öğleni bildiren çanın 12 vuruşunu müteakip yoluna devam ediyordu. Bu belli an haricinde yaşlı saatçiden bahsedilen her konuşmada birdenbire zuhur ediyor gibiydi. Herkes korku içinde Zakaryus usta ile bu tuhaf yaratık arasında ne gibi bir bağlantı olduğunu merak ediyordu. Üstelik yeni gezintilerinde ihtiyar ve kızını gözden ayırmadığı fark ediliyordu. Bir gün Geralt, asmalı yolda adamın gülerek kendisini seyrettiğini gördü. Ürkerek babasına sokuldu. ''Neyin var Geralt'cığım?'' diye sordu Zakaryus usta. ''Bilmem'' diye yanıtladı genç kız aldırmaz bir edayla. ''Seni değişmiş görüyorum evladım. Sen de mi hastalanacaksın yoksa? Gerçi sorun değil'' diye ekledi ihtiyar mahzun bir tebessümle. ''O zaman benim sana bakmam gerekir ki bu sağlığımın düzelmesini bile sağlayabilir.'' ''Ah hayır, hiçbir şeyim yok babacığım. Sadece üşüdüm sanırım.'' ''Evet, ne? Konuşacak mısın Geralt?'' ''Durmadan bizi izleyen şu adamın varlığı yüzünden.'' diye cevap verdi genç kız alçak sesle. Zakaryus usta bodur ihtiyara doğru döndü. ''Doğrusu iyi çalışıyor,'' dedi hoşnut bir tavırla. ''Saat tam 4. Hiç korkma kızım, o bir insan değil, saat.'' Geralt babasına dehşetle baktı. Zakaryus usta o yaratığın suratından saati nasıl okuyabilmişti ki? ''Sahi, birkaç gündür Ober'i görmez oldum,'' diye devam etti. Az önceki hadiseye ilgisini kaybeden yaşlı saatçi. ''Oysa yanımızdan hiç ayrılmıyor babacığım,'' diye karşılık verdi. O sevgili ismi duyunca düşünceleri daha yumuşak ve aydınlık bir renk alan Geralt. ''Ne yapıyor peki?'' ''Çalışıyor babacığım.'' ''Ha, saatlerimi onarmaya çalışıyor, öyle değil mi? Ama asla başaramayacak. Zira bu tamir değil, gerçek bir diriliş olurdu.'' Geralt suskun kaldı. ''Şeytanın salgın hastalığa yakalattığı şu lanetli saatlerden getirilip getirilmediğini öğrenmem lazım.'' Zacharias usta bu sözlerin ardından konutunun kapısını çarparak örtene kadar mutlak bir sessizliğe gömüldü. Gerant üzgün bir halde odasına giderken yaşlı saatçi ilk kez atölyesine indi. Kapıdan geçtiği sırada duvarda asılı sayısız saatten biri 5'i vurdu. Normalde hayran olunacak derecede hassas ayarlanmış farklı saatlerin hep birden çaldıkları duyulur ve seslerinin uyumu ihtiyarın yüreğini mutluluktan coştururdu. Ama o gün bütün ziller büyük bir düzensizlikle peş peşe çınladı. Öyle ki 15 dakika boyunca birbirini izleyen gürültüleri kulakları sağır etti. Zacharias usta korkunç acı çekiyordu. Yerinde duramıyordu. Müzisyenleri üzerinde hakimiyetini yitirmiş bir orkestra şefi gibi duvar saatlerinin birinden diğerine koşup aynı tempoda çalmaları için boşuna yalvarıyordu. Son ses de kesildiğinde atölyenin kapısı açıldı ve Zacharias usta karşısında gözlerini dikmiş kendisine bakan o tuhaf bodur ihtiyarı görerek baştan ayağa ürperdi. "Sizinle biraz konuşabilir miyiz usta?" dedi adam. "Kimsiniz siz?" diye sordu saatçi sertçe. "Yalnızca bir meslektaş, o kadar. Güneşi ayarlamakla görevliyim." "Güneşi siz mi ayarlıyorsunuz?" diye heyecanla karşılık verdi Zacharias, istifini bozmadan. "Madem öyle, bu hususta pek iltifat edemeyeceğim size. Güneşiniz iyi işlemiyor. Biz de ona uymak için saatlerimizi kah ileri, kah geri almak zorunda kalıyoruz." "Şeytanın çatallı ayağı adına. Haklısınız ustacığım. Güneşim öğleni hep aynı saatte göstermiyor. Fakat pek yakında bunun dünyanın güneş çevresindeki hareketinden ileri geldiği anlaşılacak ve bu farklılıkları dengeleyecek bir tür ortalama gün icat edilecek." "Ya, o dönemde ben hala yaşıyor olacak mıyım peki?" diye sordu gözleri canlanan yaşlı saatçi. "Elbette," diye karşılık verdi ufak tefek ihtiyar gülerek. "Siz öleceğinize inanabiliyor musunuz?" "Maalesef, çok hastayım zaten." "Sahi, o meseleden bahsedelim. Beelzebub aşkına, bu bizi sizinle konuşmak istediğim asıl konuya götürecek." Acayip şahsiyet bu lafları ettikten sonra teklifsizce kendini eski deri koltuğa bıraktı ve kuru kafaların altına çatılan çıplak kemikler gibi bacak bacak üstüne attı. Ardından alaycı bir tonda sözünü sürdürdü. "Söyleyin bakalım Zacharias usta, bu güzel Cenevre şehrinde neler olup bitiyor? Sağlığınızın bozulduğu, cep saatlerinizin ilaca ihtiyacı olduğu konuşuluyor. Sonuçta siz de onların yaşamıyla benimki arasında yakın bir alaka kuruyorsunuz, öyle mi?" diye bağırdı Zacharias. "Ben onların eksikleri, hatta kusurları olduğunu düşünüyorum. O yosmalar doğru düzgün bir gidişat arz etmiyorlarsa, bozukluklarının cezasını çekmeleri adildir. Bence biraz derlenip toparlanmaya ihtiyaçları var." "Kusur derken ne kastediyorsunuz?" dedi Zacharias usta, bu sözlerin söylenişindeki alaycı ton yüzünden kızararak. "Ortaya çıkışlarından ve güzelliklerinden gurur duyma hakları yok mu?" "Pek yok, pek yok. Ünlü bir at taşıyorlar ve kadranlarında dünyaca meşhur bir imza kazılı. En asil ailelere girmek, kararlarına yön vermek, çeşitli projelerini düzenlemek gibi müstesna bir ayrıcalığa sahipler. Hal böyleyken sizin yılgınlık ve güçsüzlüğünüzü görmekten şikayetçi olmaları gerektiğini düşünmüyor musunuz? Zira artık Cenevre'deki çırakların en beceriksizi bile kendini sizden üstün tutuyor Zacharias usta." "Benden, ha? Benden, Zacharias ustadan," diye haykırdı ihtiyar, müthiş bir kibre kapılarak. "Evet Zacharias usta, saatlerini yeniden canlandıramayan sizden." "Ama benim ateşim var," diye cevap verdi yaşlı saatçi, tüm vücudu soğuk soğuk terlerken. "Madem öyle, sizinle beraber ölecekler. Çünkü zembereklerinize tekrar esneklik kazandırmaktan acizsiniz." "Ölmek mi?" "Yok, hayır. Kendiniz söylediniz. Ben, çeşit çeşit parçalar ve türlü çarklar vasıtasıyla hareketi ayarlamayı bilen, dünyanın bir numaralı saatçisi, ölemem. Sonsuzluğu kesin kurallara bağlamadım mı? Üstün bir şekilde düzenleyemiyor muyum onu? Usta bir el, yüce bir deha gelip o yolunu şaşırmış saatleri düzene sokmadan evvel insanın kaderi hangi muazzam dalgaya gömülmüştü? Yaşamın eylemleri hangi kesin harekete bağlanabiliyordu? Ama siz, insan ya da şeytan, kim olursanız olun, tüm bilimleri yardıma çağıran, insanlığın bütün varoluşunu kucaklayan ve yenilmez bir şekilde onun teori ve pratiklerine karışan sanatımızın ihtişamını hiç düşünmediniz galiba. Hayır, hayır, Zacharias usta ölemez. Zira zamanı ben düzenlediğime göre benle birlikte zaman da son bulur. Dehamın içinden söküp çıkarmayı becerdiği şu sonsuzluğa geri döner ve hiçliğin dipsiz kuyusunda telafisi imkansız bir şekilde yitip gider. Hayır, benim kurallarıma tabi olan bu evrenin yaratıcısı kadar ölümsüzüm. Ona denk, gücüne ortak oldum. Tanrı ebediyeti yarattıysa, Zakarius Usta da zamanı yarattı. Yaşlı saatçi o an cennetten kovulmuş meleğe benziyor, başının çevresinde kibir ışıkları birbirine karışıyordu. Bodur ihtiyar onu bakışıyla okşuyordu. Zakarius'a tüm bu günahkar taşkınlığı o üflüyor gibiydi. "Güzel konuştunuz usta," diye karşılık verdi ciddi bir edayla. "Baalzebub'un kendini Tanrı'yla karşılaştırmaya sizden az hakkı vardı. Şanınız helak olmamalı. O yüzden sadık hizmetkarınız olarak o asi saatleri alt etmenin yolunu göstermek istiyorum size." "Neymiş o yol?" diye bağırdı Zakarius usta. "Bana kızınızı verişinizin ertesi günü öğreneceksiniz." "Kızım Gerand'ı mı?" "Ta kendisi." "Kızımın kalbi boş değil," diye ciddiyetle cevapladı Zakarius usta. Bu talep onu gücendirmiş veya şaşırtmışa benzemiyordu. "Of, saatlerinizin en az güzel olanı değil ama sonunda o da duracak." "Kızım, Gerand'ım, asla." "Peki Zakarius usta, uğraşıp durun öyleyse. Saatlerini söküp yeniden toplayın. Kızınızla çırağınızın evliliğini hazırlayın. En iyi çelikten yapılmış yaylarınıza su verin. Damadınız ve nişanlısını kutsayın. Fakat saatlerinizin asla çalışmayacağını ve Gerand'ın Ober'le evlenmeyeceğini unutmayın." Bunun üzerine Bodur ihtiyar bıyık altından gülerek çıkıp gitti. Ama Zakarius Usta'nın göğsünde saatin altıyı çaldığını duyamayacağı kadar hızlı değil. İki. Bilimin çılgınlıkları. Cenevre esnafının iş konusundaki katılığı dillere destandır. Şaşmaz bir dürüstlük ve aşırı bir doğruluk örneğidir. Zakarius Usta, büyük bir özenle monte ettiği saatlerin işlemez vaziyette geri geldiğini görünce kim bilir ne kadar üzülmüştü. Saatler görünürde hiçbir neden olmaksızın aniden duruyordu. Dişli çarklar kesinlikle yerli yerinde ve iyi durumdaydı. Sadece zemberekler esnekliklerini yitirmişti. Saatçi onları başkalarıyla değiştirmeyi denedi ama nafile. Çarklar yine hareketsiz kaldı. Bu doğaüstü aksiliklerin Zakarius Usta'ya müthiş zararı dokundu. Mahareti, muhteşem icatları pek çok kez hakkında büyücülük şüpheleri dolaşmasına yol açmıştı ve artık yoğunluk kazanıyordu. Söylentiler Gerand'a kadar ulaştı ve kötü niyetli gözler babasına dikildiğinde genç kız sık sık onun adına titredi. Mamafi, o bunalımlı gecenin ertesi günü Zakarius Usta yeniden belli bir özgüvenle işe koyulmuş göründü. Sabah güneşi aklını daha sağlıklı ve bağımsız kıldı. Ona katılmakta gecikmeyen Ober, gayet nazik bir günaydınla karşılandı. "Daha iyiyim," dedi yaşlı adam. "Dün bana hangi tuhaf baş ağrılarının musallat olduğunu bilmiyorum. Ama güneş gecenin bulutlarıyla beraber hepsini def etti. İnanın geceyi ben de sevmiyorum usta. Ne sizin ne de kendim için. Şayet bir gün yüksek ve büyük değere sahip bir adam olursan, gün ışığının sana yemek kadar gerekli olduğunu anlayacaksın Ober. Bir alim geri kalan insanların pohpohlamalarına mecburdur. İşte yine kibir günahı işliyorsunuz usta." "Kibir. Ober, geçmişimi ortadan kaldır. Bugünümü yık, geleceğimi yok et. Yine de karanlıkta yaşama imkanım olacaktır. Zavallı delikanlı. Zanaatının tümüyle bağlı olduğu yüce şeyleri anlamıyorsun. Ellerimin arasındaki bir aletten başka bir şey değil misin yani? Bak Ober, bir gün aklının bu teorilere ereceğini bilmesem sana acırdım." "Oysa," diye devam etti Ober, "her zaman beni özenle ustalıkla o çarkları ayarlarken, madenleri döverken, yayları su vererek sertleştirirken gördünüz Zakarius Usta. Hiç kuşkusuz, sen sevdiğim iyi bir işçisin. Ama parmaklarının arasında bakır, altın ve gümüş olduğunu sanıyorsun sadece. Üstün yeteneğimin can verdiği bu madenlerin canlı bir beden gibi atan nabzını hissetmiyorsun. Onun için sen eserlerinin ölümü yüzünden ölmezsin." Zakarius Usta bu laflardan sonra sessiz kaldı. Konuyu değiştirmek isteyen Ober yeniden söz aldı. "İnan olsun sizi böyle aralıksız çalışırken görmeyi seviyorum. Loncamızın şenliğine hazır olacaksınız. Çünkü şu kristal saat işinin hızla ilerlediğini fark ediyorum." "Ona kuşku yok Ober. Elmas sertliğindeki bu malzemeyi kesip yontabilmek benim için önemsiz bir şeref olmayacaktır." "Ah, Louis Bergam elmas yontma sanatını yetkinleştirmekle iyi etti. Bu sayede en sert taşları bile perdahlayabiliyor ve delebiliyoruz. O sırada Zakarius Usta'nın elinde yontma kristalden mükemmel bir işçilik ürünü, minik saat parçaları vardı. Dişli çarklar, miller, saatin mahfazası, her şey aynı malzemeden yapılmıştı. Ve bu son derece zorlu işte inanılmaz bir yetenek sergilemişti. Yanakları kızarırken sözüne devam etti. Bu saatin saydam kasasının içinde nabız gibi attığını görmek ve kalbinin vuruşlarını sayabilmek güzel olacak, öyle değil mi? Yılda bir saniye bile sapmayacağına bahse girerim usta. Ve muhakkak kazanırsın. Varlığımın en saf kısmını ona harcamadım mı? Yüreğim sapma gösteriyor mu? Ober gözlerini ustasına çevirmeye cesaret edemedi. Açıkça söyle bana, diye sürdürdü konuşmasını ihtiyar. Deli olduğumu sandığın olmadı mı hiç? Bazen yıkıcı çılgınlıklara kapıldığımı düşünmüyor musun? Düşünüyorsun, öyle değil mi? Birçok kez senin ve kızımın gözlerinizde beni kınadığınızı okudum. Ah! Diye bağırdı acıyla. İnsanın dünyada en çok sevdiği kişiler tarafından bile anlaşılmaması ne kötü. Ama sana Ober, sana haklı olduğumu ispatlayacağım. Kafa sallama, zira şaşkınlığa uğrayacaksın. Beni dikkatle dinlediğin gün hayatın sırlarını, ruh ve bedenin esrarengiz birliğinin gizlerini keşfettiğimi anlayacaksın. Zakarius böyle konuşurken muhteşem bir gururla ışıldıyordu. Damarlarında oluk oluk kibir akıyor, gözleri doğaüstü bir ışıkla parlıyordu. Bu adamın beyni, yakıcı hayal gücü tarafından ateşe verilmiş duvarlar gibi kavrulmuş olmalıydı. Mamafi, kendini beğenmişlik meşru bir şey olabilse, kesinlikle Zakarius'unki olurdu. Saatçilik, o gelene kadar, zanaatin neredeyse çocukluk evresinde kalmıştı. Eflatun'un İsa'dan 400 yıl önce, gecenin saatlerini flüt sesleriyle belirten bir tür su saati olan gece saatini icat ettiği günden beri bilim neredeyse yerinde saydı. Ustalar mekanikten ziyade işin sanat tarafıyla uğraştılar. Demir, bakır, ahşap, hatta gümüşten Cellini'nin ibriği gibi incelikle yontulup oyulmuş güzel duvar saatleri dönemiydi. Elde zamanı epey hatalı ölçen bir oymacılık şaheseri mevcuttu. Ama neticede bir başyapıttı. Sanatçının hayal gücü plastik kusursuzluğa yönelmediğinde gayet eğlenceli düzenlenmiş mizanseni, hareketli figürleri, şarkı çalan zilleri haiz bu saatlerden yapmaya girişti. Üstelik o güzel çağda kim zamanın işleyişini düzenleme kaygısı taşıyordu ki? Hukuki süreler kesin bir şekilde belirlenmemişti. Fizik ve astronomi bilimleri hesaplarını titiz ve hassas ölçümlere dayandırmıyordu. Ne belli bir saatte kapanan borsalar vardı, ne de tam vaktinde yola koyulan kafileler. Akşamları sokağa çıkma yasağının başladığını ilan eden çanlar çalıyor, gece sessizliğin ortasında bağırarak saatler bildiriliyordu. Hayat yapılan işlerin miktarıyla ölçülecek olsa, daha az zaman yaşandığı muhakkaktı. Fakat daha iyi yaşanıyordu. Şaheserlerin hayranlıkla seyredilmesinden doğan asil duygularla ruh zenginleşiyor, sanat koştura koştura yapılmıyordu. Kiliseler 200 yılda inşa ediliyor, ressamlar ömürleri boyunca ancak iki tablo yapıyor, şairler sadece tek bir önemli eser yazıyorlardı. Ama bunlar asırlarca takdir edilen başyapıtlardı. Matematiksel bilimlerin nihayet ilerleme kaydedişiyle saatçilik de bu gelişmeyi takip etti. Mamafi hep aşılmaz bir güçlükle karşı karşıya kaldı. Zamanın düzenli ve kesintisiz bir şekilde ölçümü meselesi. İşte Zakarius Usta bu durgunluğun ortasında hareketi sabit bir kuvvete tabi kılarak matematik bir istikrar elde etmesini sağlayan saat maşasını icat etti. Bu buluş yaşlı saatçinin başını döndürmüştü. Kibir yüreğinde termometredeki civa gibi yükselmiş ve insan aklını aşan çılgınlıkların sıcaklığına erişmişti. İhtiyar benzerlikler kurarak kendini materyalist sonuçlar çıkarmaya kaptırmıştı. Ruh ve beden birliğinin sırlarını yakaladığını zannediyordu. O yüzden Ober'in kendisini dikkatle dinlediğini görünce içten ve kendinden emin bir ses tonuyla ''Hayat nedir biliyor musun evladım?'' dedi. ''Yaşamı yaratan şu yayların etkisini anladın mı? Kendi içine baktın mı? Bilimin gözleriyle baksan Tanrı'nın eseriyle benimki arasında mevcut olan yakın alakayı görürdün. Saatlerimdeki dişli çarkların dizilimini onun yarattığından kopyaladım. Usta!'' diye heyecanla lafa girdi Ober. Bakır ve çelikten bir makineyi, ruh denen ve tıpkı Meltem'in çiçeklere devinim kazandırması gibi bedenlere can veren şu nefesle mukayese ediyorsunuz. Kol ve bacaklarımızı hareket ettiren, fark edilmesi imkansız çarklar var olabilir mi? hangi parçalar bizde düşünceler doğuracak kadar iyi ayarlanabilir ki? Mesele bu değil, diye tatlılıkla cevap verdi Zacharias usta. Uçuruma doğru yürüyen bir körün inatçılığıyla. Beni anlamak için icat ettiğim maşanın amacını hatırla. Bir saatin işleyişindeki düzensizliği gördüğümde, içine hapsedilmiş hareketin yetmediğini anladım. Onu başka, bağımsız bir kuvvetin düzenliliğine tabi kılmak gerekiyordu. Salınımları düzenli ve eşit süreli sarkacın işime yarayabileceğini düşündüm. Fakat o salınımlar yavaş yavaş azalıyor ve sonunda duruyordu. Oysa kaybettiği kuvveti düzenlemekle yükümlü olduğu saatin kendi devinimiyle geri vermek harika olurdu. Ober bir ona işareti yaptı. Şimdi, diye devam etti cesaretlenen yaşlı saatçi. Varoluşun saydamsız kabuklarının içine bir göz at. İçimizde iki ayrı gücün olduğunu anlamıyor musun? Ruhun ve bedenin güçlerini, yani hareketi ve düzenleyiciyi. Ruh hayatın ilkesi, yani harekettir. İster bir ağırlık, ister yay veya ilahi bir etki tarafından yaratılsın, kalpteki rolü daha az önemli değildir. Lakin beden olmasa o hareket eşitsiz, düzensiz, imkansız ve daha önemsiz olurdu. Çünkü beden ruhu düzenler. Sarkaç gibi düzenli salınımlara tabidir. Ve bu öyle gerçektir ki, vücudun yemek, içmek, uyumak gibi işlevleri halledilmediği zaman sağlığımız bozulur. Saatlerimde olduğu gibi, ruh bedene salınımlarıyla yitirdiği gücü geri verir. Beden ve ruhun şu sıkı birliği, birinin çark dişlilerinin öbürününkilere iç içe geçtiği muhteşem bir maşadan başka nedir ki? İşte benim tahmin ettiğim, bulduğum, uyguladığım şey bu. Nihayetinde zekice tasarlanmış bir mekanizmadan başka bir şey olmayan bu hayatta benim için sır yok artık. Zacharias usta sonsuzluğun son gizemlerine ulaştığını sandığı bu halüsinasyon içinde pek görkemliydi. Ama kapının eşiğinde duran kızı Geraint her şeyi duymuştu. Babasının kollarına atıldı. İhtiyar adam onu bağrına bastırıp sımsıkı sarıldı. Genç kız ağlıyordu. "Neyin var kızım?" diye sordu Zacharias usta. "Şuramda sadece zemberek olsaydı sizi bu kadar sevmezdim babacığım," dedi Geraint, elini kalbinin üstüne koyarak. Zacharias usta gözlerini kızına dikti ama herhangi bir yanıt vermedi. Aniden bir çığlık atarak elini kalbine götürdü ve baygın bir halde eski deri koltuğuna yığıldı. "Babacığım neyiniz var?" "Yardım edin," diye haykırdı Ober. "Skolastik." Skolastik hemen koşup gelmedi. Giriş kapısının tokmağı vurulmuştu. Gidip açtı ve atölyeye döndü. Fakat o daha ağzını açmadan kendine gelen yaşlı saatçi, "Duran şu lanetli saatlerden bir tane daha getirdiğini hissettim, emektar Skolastik'im," dedi. "Yüce İsa, ne çare ki gerçek bu," diye cevapladı Skolastik, Ober'e bir cep saati uzatarak. "Ah, kalbim yanılmıyor," dedi acıyla ihtiyar, kederli bir iç çekerek. Bu sırada Ober saati kurmuştu ama alet artık çalışmıyordu. Dört. Saint-Pierre Kilisesi. Zihnen ve bedenen gitgide zayıf düşen Zacharias usta uğursuz günler geçiriyordu. Ancak olağanüstü bir heyecanla saatçilik işlerine hiç olmadığınca ateşli bir şekilde geri dönmüştü. Ve kızı artık onu bundan caydıramıyordu. Tuhaf ziyaretçisinin onu haince teşvik ettiği o günahkar konuşmadan beri kibri daha da artmıştı. Çalışma ve bilim sayesinde üzerine çöken lanetli etkinin ağırlığının hakkından gelmeye karar verdi. İlk önce kentteki bakımından sorumlu olduğu muhtelif saatleri ziyaret etti. Titiz bir dikkatle, çarkların iyi durumda, millerin sağlam, denkleştirme ağırlıklarının tam dengede olduğundan emin oldu. Hastasının göğsünü dinleyen hekimin düşünceli ciddiyetiyle zillerin çanlarına kadar her şeyi kontrol etti. Tunç'un çıkardığı ses mükemmeldi. Zacharias usta'nın yapıtlarını öldüren şu hayret verici salgının o saatlere de bulaştığını gösteren hiçbir şey yoktu. Geraint ve Ober bu ziyaretlerde çoğu zaman ona eşlik ediyorlardı. Yaşlı saatçi bu iki soylu varlığın kendi üzüntüsünden ötürü telaşlandıklarını görmekten zevk alıyor olmalıydı. Kuşkusuz kendi varoluşunun sevdiği bu iki insanınkiyle devam edeceğini düşünerek çocuklarda daima babanın hayatından bir şeyler kaldığını kabul etse yaklaşan sonunu bu denli kafaya takmazdı. Genç kız ve genç işçinin mutlulukları insanca acıların görünümünden doğan melankolik duygudaşlıktan hissediliyordu. Böyle olmasa bu sık görüşmeler kalplerinde anlatılmaz bir cazibe uyandırırdı. Ama birçok kez ihtiyarın alnında oluşan kibir belirtilerinden dehşete kapıldılar. Korkuyorum, korkuyorum. Bu benim babam değil artık dedi Geralt. Zakarius Usta'nın Saint-Pierre Kilisesi kulelerinin tepesinde kibrin ebediyen lanetlediği karanlıklar hayaletine dönüşür gibi olduğu bir gün. Yaşlı saatçi eve dönünce ateşli bir sabırsızlıkla yeniden işe koyuldu. Her ne kadar başaramadığından emin olsa da bu hala ona imkansız gibi geliyordu. Ama ne yapsa nafileydi. Umutsuzluk onu saçlarından yakaladı. Ober'e gelince delikanlı saatlerdeki durgunluğun nedenlerini bulmak için boşuna kafa patlatıyordu. Usta, diyordu, bu durum millerin yıpranmasından, dişlilerin yalama olmasından kaynaklanıyor herhalde. Beni yavaş yavaş öldürmekten zevk mi alıyorsun, nedir? Diye öfkeyle cevap veriyordu Zakarius Usta. Bu saatler bir çocuğun eseri mi? Parmaklarıma vurma korkusuyla tornada bakır parçaların yüzeyini mi bozdum? İyice sertleşsinler diye bizzat dövmedin mi onları? Zembereklere nadir rastlanan bir mükemmellikle su verilmedi mi? İçlerine işleyecek daha hassas yağlar kullanılabilir miydi? Bunun imkansız olduğunu sen de kabul edersin. Ve sonunda işe şeytanın karıştığını itiraf edersin. Üstelik sabahtan akşama dek eve akın eden hoşnutsuz müşteriler, hangi birini dinleyeceğini şaşıran yaşlı saatçiye kadar ulaşıyorlardı. Bu cep saati geri kalıyor, diyordu biri. Bir türlü ayarlamayı beceremiyorum. Bunun da inadı inat, diye sözü alıyordu bir başkası. Tamamen durdu, yuşağının güneşinden farksız. Sağlığınızın saatlere etki ettiği doğruysa bir an önce iyileşin Zakarius Usta diye devam ediliyordu. İhtiyar tüm bu insanlara bezgin gözlerle bakıyor ve sadece başını şaşkın şaşkın sallayarak ya da acınası lakırdılarla karşılık veriyordu. İlk güzel günleri bekleyin. Çökmüş bedenlerde yaşamın kıpırdamaya başladığı mevsimdir o. Güneşin gelip hepimizi ısıtması lazım. Saatlerimiz kışın hastalanacak olursa yandık desenize. Kadranlarında adınızın açıkça yazdığını biliyorsunuz. Kutsal bakire aşkına. İmzanızı onurlandırmıyorsunuz Zakarius Usta. Bu sitemlerden utanç duyan ihtiyar sonunda eski, oymalı dolabından birkaç altın çıkarıp işe yaramaz saatleri geri aldı. Haberi işiten müşteriler sürü halinde başına üşüştüler. Ve yoksul evin parası çabucak suyunu çekti. Geriye yalnızca tüccarın Cenevreli dürüstlüğü kaldı. Geralt kendisini doğruca yıkıma götüren bu aşırı hassasiyeti tüm kalbiyle onayladı. Ve çok geçmeden Ober birikimlerini Zakarius Usta'ya verdi. ''Kızım ne olacak?'' diyordu yaşlı saatçi, o batışta bazen babalık sevgisinden ileri gelen duygulara sarılarak. Ober gelecekten umutlu olduğunu ve Geralt'a büyük bir bağlılık duyduğunu söylemeye cesaret edemedi. O gün Zakarius Usta, kızının varoluşunu güvenceye almak ve hala kulaklarında uğulduyan şu uğursuz sözleri, Geralt Ober'le evlenmeyecek, yalanlamak için ona damadım diye hitap etti. Mamafi yaşlı saatçi bu tazminat sistemi yüzünden varını yoğunu kaybetme noktasına geldi. Eski, antika vazoları yabancı ellere geçti. Konutunun duvarlarını kaplayan meşe ağacından incelikle oyulmuş muhteşem güzellikte panolarından ayrıldı. İlk flamenk ressamlara ait birkaç naif resim çok geçmeden kızının gözlerine zevk vermez oldu. Ve alıcıların zararını karşılamak için dehasının icadı kıymetli aletlere kadar her şey satıldı. Yalnızca skolastik bu hususta hiçbir şey duymak istemiyor ama gayretleri efendisini mahva sürükleyen yılışıkların eve gelip biraz sonra bazı değerli eşyalarla geri çıkmalarına mani olamıyordu. O yüzden uzun süredir tanındığı adanın bütün sokakları onun gevezelikleriyle çınlıyordu. Zakarius hakkında dolaşan sihir ve büyücülük söylentilerini yalanlamaya uğraşıyordu. Fakat aslında kendisi de bunların doğruluğuna inandığından kutsal yalanlarını telafi etmek için habire dua ediyordu. Saatçinin uzun zamandır dini görevlerini yerine getirmeyi bırakmış olduğunu herkes fark etmişti. Eskiden ayinlerde Geralt'a refakat ediyor ve dualarda güzel zihinlerden etrafa yayılan entelektüel cazibeyi buluyor gibi görünüyordu. Çünkü dua hayal gücünün en yüce egzersiziydi. İhtiyarın kutsal adetlerden bu iradi uzaklaşması hayatındaki gizli uygulamalarla da birleşince büyücülük suçlamalarını bir bakıma haklı çıkarıyordu. O yüzden Geralt babasını hem Tanrı'ya hem de dünyaya geri döndürmek gibi bir çifte amaçla dini yardıma çağırmaya karar verdi. Katolikliğin bu can çekişen ruha biraz canlılık katabileceğini düşündü. Ama iman ve tevazu dogmalarının baş edilmez bir kibirle savaşması gerekiyordu. O dogmalar, temel ilkelerin doğduğu sonsuz kaynağa kadar çıkmaksızın her şeyi kendisiyle ilişkilendiren bilimin gururuna tosluyorlardı. Genç kızın, babasının hayatını sardığı dinsel inayetin sonsuz çekiciliklerini ortaya serişi bu şartlarda gerçekleşti. Onu gerçek dünyaya döndürmeyi beceremese de, aracı güçlerin karanlık alanlarından inancın ve ilahi aydınlanmanın üstün alemine geçirmeyi umuyordu. Uğursuz atılımları maddeciliğin dolambaçlı yollarında kaybolmak yerine kutsal bir amaca yönelse babası kurtulurdu. Ne olursa olsun, yaşlı saatçi, kuşkusuz farkında olmadan gelecek pazar Saint-Pierre Kilisesi'nde yapılacak büyük ayine katılmaya söz verdi. Geraint, sanki gökyüzü gözlerinde aralanmış gibi bir mutluluk ve coşku anı yaşadı. Skolastik kendini tutamadı ve en nihayet efendisini dinsizlikle suçlayan dedikoduculara karşı çarpıcı kanıtlar ileri sürdü. Komşularına, dost ve düşmanlarına, tanıdık tanımadık herkese bunlardan bahsetti. "Açıkçası bu söylediklerinize pek inanamıyoruz, Skolastik Hanım," diye cevap verdiler ona. "Zakaryusus da oldum olası şeytanla birlikte hareket etmiştir. Demek ki efendimin saatlerinin çınladığı güzel çan kulelerini hesaba katmamışsınız. Kim bilir kaç kez dua ve ayin saatlerini çaldırmıştır." "Ona şüphe yok," diye yanıtlıyorlardı. "Ama kendi başına işleyen ve gerçek bir insanın işini yapmayı başaran makineler icat etmedi mi? Peki iblisin çocukları Cenevre kentinin satın alacak kadar zengin olmadığı şu güzel demir saati yapabilir miydi?" diye öfkeyle devam ediyordu Skolastik. Her saat başı ne yapılması gerektiğini belirten güzel bir söz görünüyordu. Hem de bu her mevsim ve her gün için geçerliydi. Çalışma, sadaka, dua, dinlenme, her şey özenle düzenlenmişti. Ve o saatin doğru tavsiyelerine uyan bir Hristiyan, dosdoğru cennete giderdi. Şeytan işi bu mudur yani? O şaheser gerçekten de Zakaryus Usta'nın şöhretini göklere çıkarmıştı. Lakin aynı vesileyle büyücülük suçlamaları da genelleşmişti. Bununla birlikte ihtiyarın Saint-Pierre Kilisesi'ne geri dönüşünün dedikoducuları mutlak bir sessizliğe gömmesi gerekiyordu. Zakaryus Usta, kuşkusuz kızına verdiği sözü unutarak atölyesine geri dönmüştü. Ölü saatleri canlandırmaktaki acizliğini gördükten sonra yenilerini yapmayı denemeye karar verdi. Tüm o hareketsiz cisimleri, şehirde durmuş olan bütün saatleri gözden çıkarıp her parçası özenle ayarlanmış kristal saati bitirmeye koyuldu. Ama ne kadar uğraşsa da en mükemmel aletlerinden yararlanıp millerin sürtünmesine dayanıklı yakut ve elmas kullanarak tek kelimeyle bir başyapıt meydana getirse de en nihayet biten saat daha ilk kuruşunda ellerinde parçalandı. Zavallı ihtiyar bu olayı herkesten, kızından bile sakladı. Lakin o andan itibaren hayatı bir sarkacın son salınımlarından başka bir şeye benzemez oldu. Gitgide zayıf düşüyor, takati azalıyor, hiçbir şey ona ilk gücünü veremiyordu. Sanki yer çekimi yasaları üzerinde doğrudan etki ederek onu karşı konulmaz bir şekilde mezara sürüklüyordu. Geraint'ın büyük bir sabırsızlık ve hevesle arzuladığı pazar günü sonunda geldi. Hava güzel, sıcaklık keyif vericiydi. Cenevre sakinleri, şehrin sokaklarında ilkbaharın dönüşüne dair neşeli sohbetler eşliğinde sakin sakin yürüyorlardı. Geraint, dikkatle ihtiyarın koluna girip Saint-Pierre'e doğru yöneldi. Skolastik de peşlerinden giderek dua kitaplarını taşıyordu. Önlerinden geçtikleri insanlar onları, tuhaf görüşlerinden kaynaklanan saygılı bir merakla süzüyorlardı. İhtiyar bir çocuk gibi, daha doğrusu bir kör gibi idare edilmeye izin veriyordu. Saint-Pierre cemaatinin müminleri, kilise eşiğini aşan yaşlı ustayı neredeyse bir dehşet duygusuyla fark ettiler. Hatta o yaklaşırken geri çekilir gibi yaptılar. Büyük ayinin ilahileri daha şimdiden yankılanıyordu. Geraint alışılmış sırasına gidip derin bir saygıyla diz çöktü. Zakaryus usta marazi kayıtsızlığıyla onun yanında ayakta durdu. Mesnetleri Roma tarzı kalın sütunlara dayanan sağlam tonozlar onu sofuların yaptıkları gibi eğilmeye zorlamıyordu. Kafasında her zamanki düşünceler dönüp duruyordu. Ayin merasimleri o inançlı dönemlerin görkemli ciddiyetiyle cereyan etti. Fakat ihtiyar inanmıyordu. Kyrie'nin acı dolu haykırışlarıyla Tanrı'nın merhameti için yalvarmadı. Gloria in excelsis söylenirken ilahiye katılıp göklerin ihtişamını övmedi. Kutsal İncil'in okunması onu maddeci düşlerinden çekip çıkarmadı. Ve Credo'nun Katolik saygı ifadelerine eşlik etmeyi unuttu. Kibirli ihtiyar hiç oturmadan, asla diz çökmeden, taştan bir heykel gibi hareketsiz, duyarsız ve sessiz dikiliyordu. Fakat Missa ayininde ekmek ve şarabın İsa'nın et ve kanına dönüşme mucizesini haber veren küçük çan çaldığı zaman, yaşlı adam maddi yaşamından şiddetle koptu. Ve rahip ilahi mayasız ekmeği havaya kaldırdığı sırada yenilmez bir kuvvet altında eğildi. Geralt ağlayarak babasına baktı ve gözyaşları dua kitabını ıslattı. O esnada Saint Pierre'in saati 11.30'u çaldı. Zacharius usta mahzun bir tebessümle hala gayet güzel konuşan eski çan kulesine döndü. İçerideki kadran dik dik kendisine bakıyormuş gibi geldi. İbre keyifle titredi. Zacharius'un yüreğine muazzam bir umut doldu. Sanki Tanrı'nın inayeti esrarengiz etkilerini üzerine boşaltıyordu. Diz çöktü ve kuşkusuz dua etti. Dindar çocuğunun eğilmiş bir melek tavrıyla kutsal sunağa yöneldiğini ve bu içsel mutluluklardan ışıl ışıl parlayarak kendisine geri döndüğünü görünce göz kapakları yaşlarla kaplandı. Kendini tutamayıp Geralt'ı bağrına bastı. Alnından öptü ve bu öpücük onun için kutsal bir ayin yerine geçti. Bu sahneyi gökteki meleklerden başka kimse görmedi. Ayin sona erdi. Öğle vakti Angelus'un okunması adettendi. Ve tören görevlileri iç avludan ayrılmadan evvel çan kulesindeki saatin öğleni vurmasını bekliyorlardı. Bu durum Zacharius ustayı mutat düşünce düzenine geri döndürdü. Ve ihtiyar hızla yelkovanı mükemmel bir düzenlilikle işleyen kadrana doğru döndü. Rahip sunağın basamaklarını inip kutsal saati bekledi. Birkaç dakika sonra o dua, kutsal bakirenin ayaklarından öğle güneşinin ışıklarına yükselecekti. Ama aniden tiz bir ses duyuldu. Zacharius usta boğuk bir çığlık attı. Kadrandaki büyük ibre 12'nin üstüne gelince birdenbire durmuştu ve saat öğleni çalmadı. Geralt, sandalyesine devrilmiş vaziyette cansız ve hareketsiz duran babasının yardımına koştu. Birkaç hayırsever insan tuhaf bir şaşkınlığın ortasında onu kiliseden dışarı taşıdılar. "Ölümün darbesi bu," diye düşündü Geralt. Evine götürülen Zacharius usta tam anlamıyla yıkılmış bir halde yatağına yatırıldı. Daha yeni sönmüş bir lambanın etrafında dolanan son duman bulutları gibi bedeninin sadece yüzeyinde can vardı artık. Kendine geldiğinde Ober ve Geralt üstüne eğilmişlerdi. Bu ölüm kalım anında gelecek yaşlı adamın gözünde şimdiki zaman halini aldı. Kızını yalnız, terk edilmiş, desteksiz kalmış olarak gördü ve bu bir öngörü değildi. "Oğlum," dedi Ober'e, "kızımı sana veriyorum." Ve elini böylece o ölüm döşeğinde birleşmiş olan iki evladına doğru uzattı. Lakin bir anda büyük bir öfkeyle doğruldu. Aklına bodur ihtiyarın lafları geldi. "Ölmek istemiyorum," diye bağırdı. "Ölemem. Ben, Zacharius usta, ölmemeliyim. Defterlerim, hesaplarım." Bunu söyledikten sonra içinde müşterilerinin adlarının ve onlara sattıklarının kayıtlı bulunduğu bir deftere doğru atıldı. Hırsla sayfaları karıştırdı ve bir deri bir kemik kalmış parmağı yapraklardan biri üzerinde durup hareketsiz kaldı. "İşte," dedi, "işte burada. Pitonaccio'ya sattığım şu eski demir saat. O geri gelmedi. Demek hala duruyor, hala çalışıyor, hala yaşıyor. Ah, onu istiyorum, onu bulacağım. Ona öyle iyi bakacağım ki 100 yıl yaşayacağım." Ve bayıldı. Ober ve Geralt birbirlerine baktıktan sonra ihtiyarın yatağı başında diz çöküp beraberce dua ettiler. Beş. Ölüm saati. Azap verici birkaç gün daha geçti ve neredeyse ölmüş haldeki adam, Zacharius usta, sefalet yatağından kalkıp doğaüstü bir telaşla hayata geri döndü. Kibirden yaşıyordu. Ama Geralt buna aldanmadı. Babasının bedeni ve ruhu ebediyen yitip gitmişti. Yakınlarını dert etmeksizin son gücünü toplamakla meşgul olduğu görülüyordu. İnanılmaz bir enerji harcıyor, son derece hızlı yürüyor, araştırıyor, eskilerini satıyor ve gizemli sözler mırıldanıyordu. Bir sabah Geralt babasının atölyesine indi. Zacharius usta orada değildi. Genç kız bütün gün onu bekledi. Zacharius usta geri gelmedi. Onun yokluğu boyunca hüngür hüngür ağlayan Geralt'ın göz pınarları kurudu. Zira babası yeniden ortaya çıkmadı. Ober kenti baştan sona kolaçan etti ve üzülerek ihtiyarın orayı terk etmiş olduğu kanaatine vardı. "Peşinden gidelim, babamın peşinden gidelim," diye haykırdı Geralt, genç işçi acı haberi getirdiğinde. "Nerede olabilir ki?" diye sordu Ober kendi kendine. Ansızın zihni bir esinle aydınlandı. Zacharius usta'nın son lafları aklına geldi. Saatçi artık sadece şu eski demir saatle yaşar olmuştu. O saat ihtiyara iade edilmemişti. Zacharius usta onun peşine düşmüş olmalıydı. Ober bu düşüncesini Geralt'a aktardı. "Babamın defterine bakalım," diye cevap verdi genç kız. İkisi beraber atölyeye gittiler. Defter çalışma tezgahının üstünde açık duruyordu. Saatçinin teslim ettiği ve bozulduğu için bilahare geri gelen bütün malların üstü titrek bir elle silinmişti. Biri hariç hepsi. Senyor Pitonaccio'ya satılmış hareketli figürlerle süslü ve zilli bir demir saat, Dance to Midi'nin ortasındaki Andernach şatosuna teslim edildi. Yaşlı skolastiğin defalarca ve övgülerle bahsettiği duvar saatiydi bu. Babam orada. Hemen oraya gidelim, zavallı nişanlım, diye yanıtladı Ober. Hala kurtarabiliriz onu. Hayır, bu hayatta mümkün değil, diye mırıldandı Geraint. Ama en azından öbür dünya için. Tanrı'nın yardımıyla mümkün Geraint. Dance to Midi dağları Cenevre'ye yaklaşık 20 saat mesafede yer alan ıssız doruklardır ve biz oraya varacağız. Aynı akşam Geraint ve Ober, peşlerinde yaşlı hizmetçileriyle Cenevre Gölü'nün kıyısı boyunca uzanan yolda yayan olarak ilerliyorlardı. Suez, Tonon veya Hermans'ta durmadan gece 5 fersah yol aldılar. Droz çayını sığ yerinden güçlükle geçtiler. Her yerde Zakarius için kaygılanıyorlardı. Ve çok geçmeden onun izinden gittiklerinden emin oldular. Ertesi gün batımında 12 fersah ötede İsviçre kıyısının göründüğü Evian'a ulaştılar. Fakat iki nişanlı o büyüleyici manzaraları ancak kederlerinin sisleri arasından fark edebildiler. Yorgunluğa doğaüstü bir güçle direniyorlardı. Eğri büğrü bir sopaya dayanan Ober, kah Gerand'ın, kah Skolastik'in koluna giriyor, bitkin düşmüş yoldaşlarına destek olmak için yüreğinden üstün bir enerji çekip çıkarıyordu. Acılarından, zayıf umutlarından söz ederek, göl kıyılarını şalenin yüksek tepelerine bağlayan dar yaylanın eteğinde uzanan, hemen hemen su seviyesindeki o güzel yolu takip ediyorlardı. Kısa bir süre sonra, Ron Nehri'nin Cenevre Gölü'ne döküldüğü yerdeki Buvari'ye vardılar. O şehirden itibaren iz sürdükleri istikamet onları gölden uzağa sürükledi. Ve o çorak bitki örtüsünün ortasında yorgunlukları arttı. Çok geçmeden Sapa ve yarı boş Wutthai, Vionas ve Murray kasabaları arkalarında kaldı. Bu arada arazide granit çalılar gibi dikilen sivri tepelerde dizleri büküldü. Ayakları parçalandı. Ama ihtiyar önlerinden kaçıyor gibiydi. Ancak onu bulmak gerekiyordu. Ve ne o ıssız kasabaların ne de müştemilatıyla beraber Kont Hermann de Kaibor Güneşi, Margaret de Savoie'nin mülkünü oluşturan Montay Şatosu'nun misafirperverliğinden faydalanarak istirahat etmek istediler. En nihayet ikinci günün sonuna doğru neredeyse yorgunluktan ölmüş vaziyette döndü Midi'nin dibinde yer almasına rağmen yine de Ron'dan 600 ayak yüksekte bulunan Notre Dame'de seks keşiş barınağına ulaştılar. Gece çökerken keşiş üçünü de içeri aldı. Zavallıların adım atacak halleri kalmamıştı. Ve orada en azından dünyevi yaşamın birkaç tesellisiyle dinin umutlarına yeniden kavuşabildiler. Keşiş onlara Zakarius Usta ile ilgili hiçbir haber vermedi. O kasvetli yalnızlıklar içinde onu canlı bulabilmeyi ummak zordu. Gece derindi. Dağda kasırga ıslık çalıyor, sarsılan kayalıkların tepesinde çığlar kımıldıyordu. Nişanlılar keşişin ocağı önünde çömelmiş, başlarından geçen acıklı hikayeyi anlatıyorlardı. Kardan sırılsıklam olmuş giysileri karanlık bir köşede kuruyor ve dışarıdaki köpeğin iç karartıcı havlamaları Bora'nın uğultusuna karışarak tuhaf armoniler oluşturuyordu. Kibir iyilik için yaratılmış bir meleği yok etmiş, dedi keşiş konuklarına. İnsanların kaderlerinin çarpıp tökezlediği engeldir o. Bütün günahların kaynağı olan kibre hiçbir mantık karşı koyamaz. Çünkü doğası gereği kibirli kişi onları duymaya yanaşmaz. Dolayısıyla onun için dua etmekten başka yapacak bir şey yoktur. Dördü birden diz çökmüşlerdi ki köpeğin havlamaları ikiye katlandı ve inziva kulübesinin kapısına vuruldu. ''Şeytan adına açın!'' diye bağırdı biri. ''Tanrı adına açın!'' Şiddetli uğraşlar neticesinde kapı boyun eğdi ve saçı başı darmadağın, yarı çıplak, bitkin bir adam belirdi. ''Babacığım!'' diye haykırdı Geraint. Gelen gerçekten de Zakarius Usta'ydı. Neredeyim? Dedi. Sonsuzlukta. Zaman bitti. Saatler çalmıyor artık. İbreler durdu. Babacığım, diye tekrarladı Geraint. Bunu öyle yürek paralayıcı bir coşkuyla söylemişti ki, ihtiyar adam canlılar alemine geri döner gibi oldu. Sen buradasın ha, Geraintcığım, diye bağırdı. Sen de Ober. Ah, benim güzel nişanlılarım. Eski kilisemize evlenmeye geldiniz demek. Babacığım, dedi Geraint, onu kolundan tutarak. Cenevre'deki evinize dönün, bizimle beraber geri gelin. İhtiyar kızının kollarından kurtulup, karın daha şimdiden eşiğine buz parçaları yığdığı kapıya yöneldi. "Çocuklarınızı yüzüstü bırakmayın," dedi Ober. "Neden?" diye üzgün bir halde yanıtladı yaşlı saatçi. "Hayatımın zaten terk ettiği ve bir parçamın sonsuza dek gömüldüğü o yerlere niye döneyim ki?" "Ruhunuz ölmedi," diye cevap verdi keşiş ciddi bir sesle. "Tutun onu, babamı alıkoyun," diye haykırdı Geraint. Ama ihtiyar eşiği aşmış, gece ve karların içinde ileri atılmıştı. "İmdat! Ruhum benimdir!" diye bağırıyordu. Geraint, Ober ve Skolastik peşinden koştular. Geçilmez patikalardan yürüdüler. Dayanılmaz bir kuvvet tarafından itilen Zakarius'us da fırtına gibi ilerliyordu. Kar çevrelerinde fır dönüyor, beyaz taneleri sellerin köpüklerine karışıyordu. Tebai Lejyonu katliamı anısına inşa edilen Verolyes Şapeli'nin önünden geçerlerken, Geraint, Ober ve Skolastik telaşla haş çıkardılar. Zakarius ustaysa başlığını dahi çıkarmadı. "Ruhum! Ah hayır! Onun çarkları iyi durumda. Eşit aralıklarla çarptığını hissediyorum." "Ruhunuz maddi bir şey değil. Ruhunuz ölümsüz," dedi keşiş sertçe. "Evet, şöhretim gibi. Ama Andernach şatosuna hapsolmuş durumda ve onu tekrar görmek istiyorum." Keşiş istavros çıkardı. Skolastik neredeyse cansız gibiydi. Ober Geraint'ı kolları arasında destekliyordu. "Andernach şatosunda lanetli biri oturuyor," diye devam etti keşiş. "İnziva mahallimin haçını selamlamayan bir lanetli." "Babacığım, oraya gitme. Ruhumu istiyorum. Ruhum benimdir." Sonunda o harap ve bakımsız ovanın ortasında Evionnas kasabası göründü. En katılaşmış yürek bile eski Epaona kentinin yerine kurulmuş, uykuya dalmasa da o melankolik yalnızlıklarda kendinden geçmiş bu küçük kasabayı görünce şiddetli bir heyecana kapılırdı. Ama ihtiyar umursamadı bile. Sola doğru yöneldi. Sivri doruklarıyla göğü delen, umut kırıcı derecede çorak, Döndü Midi dağlarının en yüksek tepelerine tırmandı. Az sonra önünde temelindeki kayalar kadar yaşlı ve karanlık bir harabe yükseldi. "İşte orada, orada!" diye haykırdı, dizginlenemez adımlarını daha da hızlandırarak. Andernach şatosu o dönemde çoktan yıkıntıya dönmüştü. Kalın, yıpranmış, yıkık dökük bir kule şatoya ürkütücü bir şekilde hükmediyor ve adeta dibinde yükselen eski, Cermanya tarzı, üçgen duvarları sonsuz çöküşüyle tehdit ediyordu. Bu muazzam taş yığınları çirkin bir görüntü arz ediyor, aralarında harap salonlar, çökmüş tavanlar, iğrenç kertenkele ve engerek yuvaları bulunduğu kestirilebiliyordu. İçeride, geceleri acayip çıtırtıların yüzyıllık tonozlardan çöken, mide bulandırıcı sise karıştığı, kutsallığı bozulmuş mezarlıkları andıran sessiz avlular uzanıyor olmalıydı. Andernach şatosuna erişim, içi moloz dolu bir hendeğe açılan dar ve alçak bir yan kapıdan sağlanıyordu. Kim bilir hangi esrarengiz dünyaların sakinleri geçmişti oradan. Kuşkusuz bu yurtlukta yarı haydut, yarı derebeyi bir marki yaşamıştı. Onun ardından eşkıya ve kalpazanlar gelmiş, suçlarının sahnesinde yakılmış, asılmış, kol ve bacaklarından atlara bağlanıp çekilerek parçalanmışlardı. Ve şüphesiz mehtaplı kış gecelerinde şeytan gelip harabelerin devasa gölgesinin gömüldüğü derin boğazların yamacında geleneksel ayinlerini yönetiyordu. Zakarius da bu tüyler ürpertici görüntüden hiç korkmadı. Hala peşinde talihsiz yoldaşlarıyla küçük kapıya ulaştı. Kimse geçmesine mani olmadı. Gözlerinin önünde büyük ve karanlık bir avlu belirdi. Onu kat etmesini engelleyen de olmadı. Roma tarzı kemerleri ağır dayanaklarıyla gün ışığını eziyormuş gibi görünen uzun koridorlardan birine çıkan bir tür eğik düzlemden yukarı tırmandı. Fırtınalı gecelerde belli belirsiz şekillerin gezindiği bitmek bilmez galerilerden geçmesine kimse karşı çıkmadı. Zakarius da meçhul bir gücün kılavuzluğunda yolundan emin görünüyor, hızlı adımlarla yürüyordu. Eliyle dokununca sarsılan, kurt yenikleriyle dolu eski bir kapıya vardığında baykuş ve yarasalar başının etrafında çarpık daireler çiziyordu. Karşısına diğerlerinden daha iyi korunmuş kocaman bir salon çıktı. Duvarları oymalı, yüksek panolarla kaplıydı ve üzerlerinde kurtçuklar, gulyabaniler, ejderhalar hayal meyal kaynaşıyor gibiydi. Mazgal deliğine benzer birkaç dar ve uzun pencere fırtınanın yaylım ateşi altında titriyordu. Salonun ortasına ulaşan Zakarius da aniden bir sevinç çığlığı attı. Duvara tutturulmuş demirden bir desteğin altında bütün hayatının kaynağı duvar saati yer alıyordu. Ferforje payandaları ve muhtelif ayin, dua ve ilahiler için tam bir ses düzenine sahip ağır çan kulesiyle eski bir Roma kilisesini temsil ediyordu. Kilisenin ayin saatlerinde açılan kapısı üzerinde, ortasında iki ibrenin hareket ettiği, baş kemerine kadranın 12 saati kabartma halinde işlenmiş bir gül beze koyulmuştu. Eşsiz bir şaheser söz konusuydu. Yaşlı skolastiğin anlatmış olduğu gibi, kapıyla gül bezek arasındaki bakır bir çerçevede günün her anının kullanımıyla ilgili bir vecize beliriyordu. Zakaryus Usta vaktiyle bu özdeyişlerin sırasını gayet Hristiyanca bir özenle düzenlemişti. Dua, çalışma, yemek, aile şefkati, eğlence ve istirahat saatleri dinsel disipline göre birbirini izliyordu. Ve bu tavsiyelere tam olarak uyana kesinlikle selamet vermesi gerekiyordu. Sevinçten sarhoş olan Zakaryus Usta saate el koymak üzereyken arkasında tiz bir kahkaha patladı. Geriye dönen saatçi isli bir lambanın ışığında Cenevre'deki bodur ihtiyarı tanıdı. "Siz, burada ha?" Geralt korkmuştu. Ve doğrusunu söylemek gerekirse o ucube kadar babasından da korkmuştu. Nişanlısına sokuldu. "Merhaba Zakaryus Usta," dedi ufak tefek adam. "Kimsiniz siz?" "Senyor Piton'a açıyor. Emrinize amadeyim. Bana kızınızı vermeye geldiniz. Sözlerimi hatırladınız. Geralt Ober'le evlenmeyecek." Genç işçi Piton'a açıyor'un üstüne atıldı. Fakat adam elinden bir gölge gibi kurtuldu. "Durun Ober," dedi Zakaryus Usta sertçe. "İyi geceler," dedi Piton açıyor, arkasında en derin karanlığı bırakarak ortadan yok olurken. "Babacığım," diye bağırdı Geralt. "Kaçalım bu lanetli yerden, babacığım." Lakin Zakaryus artık orada değildi. Çökmüş katlarda Piton açıyor'un hayaletini kovalıyordu. Skolastik, Ober ve Geralt kocaman salonda titreyerek kala kaldılar. Genç kız taş bir koltuğa yığılmıştı. Yaşlı hizmetçi yanına diz çöküp dua etti. Ober ayakta kalıp Geralt'a göz kulak oldu. Ara sıra karanlıkta soluk ışıklar geziniyordu. Sessizliği bozan tek şey eski ahşapları kemiren hayvancıkların faaliyetiydi. Ve çıkardıkları sesler ölümün saatinden geliyor gibiydi. Günün ilk ışıklarıyla beraber üçü birden o taş yığınının altına yayılan bitmek bilmez merdivenlere atıldılar. İki saat boyunca herhangi bir canlıya rastlamaksızın öylece dolaşıp durdular. Ve "Babacığım, Zakaryus Usta!" diye bağırışlarına karşılık veren uzak bir yankıdan başka bir şey duymadılar. Kah kendilerini yerin yüz ayak altında buluyorlar, kah o vahşi dağlara tepeden bakıyorlardı. Sonunda tesadüf eseri o sıkıntılı geceyi geçirmiş oldukları geniş salona geri döndüler. Ama salon artık boş değildi. Zakaryus Usta ve Piton'u açıyor, biri ayakta ve ceset gibi kas katı, öbürü ise mermer masanın üstünde çömelmiş vaziyette ciddi bir eda ile konuşuyorlardı. Geralt'ı gören Zakaryus gidip elinden tuttu ve Piton'u açıyor'a doğru götürerek "İşte, beyin ve efendin, kızım," dedi. "İşte kocan Geralt." Genç kız baştan ayağa ürperdi. "Asla olmaz," diye haykırdı Ober. "Çünkü o benim nişanlım." "Asla," diye yanıtladı Geralt. Acıklı bir yankı gibi. Piton'u açıyor gülmeye başladı. "Benim ölmemi mi istiyorsunuz yani?" diye bağırdı ihtiyar. "Ömrüm oraya kapatılmış durumda ve bu adam, kızın benim olduğunda bu saatte senin olacak," dedi. "Ve adam onu kurmak istemiyor. Canı isterse saati parçalayıp beni ölümün kollarına atabilir." "Ah kızım, ah! Demek beni sevmiyorsun artık." "Babacığım," diye iç çekti kendini toplayan Geralt. "Yaşamımın kaynağından uzakta ne kadar acı çektiğimi bir bilsen. Belki de bu saatin bakımı yapılmıyordu. Belki yayları yıpranmaya, çarkları aşınmaya bırakılmıştı. Ama şimdi onu kendi ellerimle yağlayıp ayarlayacağım. Bu pek kıymetli sağlığı sürdürmek istiyorum. Zira ben Cenevre'nin ve dünyanın büyük saatçisi, ölmemeliyim. Baksana kızım, akrep ve yelkovanı nasıl da emin ve sağlam adımlarla ilerliyor. Bak, birazdan saat 5'i çalacak. İyi dinle ve gözünün önünde belirecek güzel vecizeyi gör." Duvar saatinin çanı, Geralt'ın ruhunda acıyla yankılanan tuhaf bir gürültüyle 5'i vurdu. Ve kırmızı harflerle yazılmış şu kelimeler göründü. "Bilim ağacının meyvelerini yemek gerek." Ober ve Geralt korkunç bir şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Bunlar Katolik saatçinin doğru yolu gösteren özdeyişleri değildi artık. Şeytanın soluğu oradan geçmiş olmalıydı. Ama Zakaryus buna dikkat etmiyordu. ve konuşmayı sürdürdü. Duyuyor musun Gerantçığım? Yaşıyorum, hala yaşıyorum. Düzenli nefes alıp verişimi dinle. Damarlarımda akan kanı fark et. Hayır, babanı öldürmek istemezsin. 100 yaşına varayım ve Tanrı'nın kudretine erişeyim diye bu adamı kocalığa kabul edersin. Bu günahkar sözler karşısında yaşlı skolastik ıstavroz çıkardı. Pitonaccio ise lanetli bir kahkaha patlattı. Hem sonra onunla mutlu olacaksın Gerant. Şu adama bir bak. Zaman o. Yaşamın ruha gayet hoş gelen bir kesinlikle ayarlanacak. Gerant, sana ben hayat verdiğime göre sen de babana can ver. Gerant, diye mırıldandı Ober. Senin nişanlım benim. O da babam dostum, diye cevap verdi olduğu yere çöken Gerant. Kızım senindir Pitonaccio, dedi Zakarius usta. Ama sözünü tutacaksın. İşte, saatin anahtarı, diye yanıtladı Bodur ihtiyar. Zakarius yayılmış bir kara yılana benzeyen uzun anahtarı aldı. Duvar saatine koştu ve olağanüstü bir hızla kurmaya koyuldu. Zembereğin gıcırtısı sinir bozucuydu. Saatçi anahtarı sürekli çeviriyor, kolu durmak bilmiyordu. Sanki bu döndürme hareketi iradesinden bağımsız gerçekleşiyordu. Yüzünü garip bir şekilde buruşturarak gitgide daha süratli çeviriyordu. Sonunda bitkin düştü. İşte, 100 yıl çalışacak kadar kuruldu, diye haykırdı, korkunç bir sevinçle. Ober, salondan dışarı deli gibi fırladı. Uzun uzun dönüp dolaştıktan sonra o lanetli konutun çıkışını buldu ve kırlara atıldı. Notre Dame du Sex inziva kulübesine geri döndü. Mukaddes zata öyle umutsuz laflar etti ki, keşiş aynı akşam onunla Andernach şatosuna gitmeye razı oldu. Gerant, o bunalımlı saatler süresince ağlamadıysa, bunun nedeni gözlerinde dökecek yaş kalmamasıydı. Zakarius usta, o kocaman salonu terk etmiyordu. Dakika başı gidip eski saatin muntazam vuruşlarını dinliyor ve tüyler ürpertici bir sevinçle gülümsüyordu. Bu sırada saat 10'u çalmış ve Skolastik'in korku dolu gözleri önünde gümüş çerçevede şu sözcükler belirmişti. İnsan Tanrı'ya denk olabilir. İhtiyar artık bu iğrenç özdeyişlere şaşırmakla kalmıyor, onları zevkle okuyor ve Pitonaccio çevresinde dönerek onu acayip ve çapraşık kıvrılışlarla sararken bu kibirli düşüncelerden keyif alıyordu. Evlilik akdinin gece yarısı imzalanması gerekiyordu. Neredeyse cansız haldeki Gerant doğru düzgün görmüyor, işitmiyor ve anlamıyordu. Sessizliği sadece ihtiyarın iniltileri ve tırnakları habire ölçüsüzce uzayan Pitonaccio'nun alaycı gülüşleri bozuyordu. Saat 11'i çaldı. Zakarius irkildi ve neşeli bir sesle dine hakaret demek olan şu sözleri okudu. İnsan bilimin kölesi olmalı ve onun uğruna aile ve akrabalarını feda etmeli. Evet, diye bağırdı. Bu dünyada bilimden başka bir şey yok. Akrep ve yelkovan demir kadranın üzerinde engerekler gibi tıslayıp kıvrılarak ilerliyordu. Saatin mekanizması aceleci ve iç karartıcı tıkırtılar eşliğinde çalışıyordu. Zakarius usta artık konuşmuyor, hırıldıyordu. Tıkalı göğsünden kesik kesik lakırdılar çıkıyordu sadece. Varoluş, hayat, bilim. Bu sahnenin iki yeni tanığı vardı. Keşiş ve Ober. Zakarius ayakta duruyordu. Pitonaccio çömelmiş, Gerant ise canlıdan ziyade ölü gibi uzanmıştı. Skolastik dua ediyordu. Birden saat çalmadan hemen önce çıkan tıkırtı duyuldu. Zakarius dimdik doğruldu. İşte, gece yarısı, dedi. Keşiş elini eski duvar saatine doğru uzattı ve alet gece yarısını vurmadı. Zakarius usta çerçevede beliren yeni kelimeleri görünce ta cehennemden duyulmuş olması gereken acıklı bir çığlık attı. Tanrı'ya denk olmaya yeltenecek kişi sonsuza dek lanetlenecektir. O zaman eski saat gök gürültüsünü andıran bir ses çıkararak infilak etti. İçinden fırlayan zemberek, hayret verici binbir eğilip bükülmeyle zıplaya zıplaya salonu baştan sona kat etti. İhtiyar peşinden koşup boş yere yakalamaya uğraştı. Ruhum, ruhum diye haykırıyordu. Cehennem zembereği önü sıra sıçrıyor, ürkütücü şaklabanlıklarla hopluyordu. Ama Pitonaccio birden onu yakaladı ve korkunç bir küfür savurarak yere gömülüp yok oldu. Zakarius usta sırt üstü devrildi. Ölmüştü. Saatçinin naaşı kutsal topraklara değil, Andernach'ın bakımsız tepelerinin ortasına gömüldü. Cenevre'ye dönen Ober ve Gerant, kibrin kefaretini ödemek ve bilimin cehennemlik ruhunu bağışlatmak için didinmelerini sağlayan Hristiyan alçak gönüllülüğün hak edilmiş ödülü olarak, Tanrı tarafından dünyada bahşedilen uzun mutluluk yılları boyunca onun için dua ettiler.